Başbakan'a Dünya Liderleri Ödülü'nün verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür ödüller başarıdan dolayı verilmez. Dünyanın en başarılı başbakanına vermezler. Bir takım siyasi sebeplerin birleşmesiyle en başarısızına bile verilebilir. Tıpkı bu güzellik yarışmaları gibi. Güzellik yarışmalarında kim birinci yapılır? Hangi devlette kadınların daha çok açılması, saçılması, süslenmesi, makyaj yapması, makyaj malzemelerini Avrupa'dan satın alması isteniliyorsa, hangi memleketin kadınlarını bozmak istiyorlarsa, o memleketten bir dünya güzeli çıkarırlar. Hangi memleketten müzikle insanları, gençleri bozmak istiyorlarsa, o memleketten bir tane şarkıcıyı Eurovizyon'da birinci yaparlar. Bu tür şeyler, yani bırakın bunları, hatta güce dayanan boks gibi sporlarda bile ekseriyetle istediklerini şampiyon yapıyorlar. Bir sürü şikeler yapılıyor maçlarda. Görüyorsunuz mesela, diyelim ki dünya şampiyonu boksör. Aslında dünya şampiyonu olacak bir tekniğe sahip değil. Bir Muhammed Ali gibi, bir Mike Tyson gibi. Böyle bir tekniğe sahip değil, böyle bir kudrete, kuvvete sahip değil ama dünya şampiyonu yapılmış. Belli ki bir takım güçler onun şampiyon olmasını istiyor. Bir takım siyasi hedefler var. Şimdi şarkı yarışmasında böyleyken, güzellik yarışmasında böyleyken, boks maçlarında böyleyken, bir başbakanın, hangi başbakan dünya liderleri ödülünü alacak? Yani bunların böyle rastgele olduğunu mu sanıyorsunuz? Mümkün mü yani böyle bir şey? Hani başarısından dolayı mı? Yani şu anda Amerika istese, Avrupa istese, Türkiye'de yarın kıtlık başlar yani. Yarın. Kriz meydana gelir, seçime gitmek zorunda kalır hükümet. Ve dünyanın en kötü başbakanı olur 5 dakikada. Bu olmuştur daha evvel. Bu oldu yani, daha evvel oldu bunlar. 70'li yıllarda, 78 miydi neydi? Ecevit hükümeti vardı. Ecevit hükümeti Amerika ile anlaşamadı. Haşhaş üretimi konusunda. Ecevit çiftçilerinin, Türk çiftçisinin haşhaş ekmesine müsaade etmek istiyordu. Çünkü ihtiyacımız var diyordu. Amerika'da izin vermek istemiyordu. Bu hususta anlaşamadılar. Buna benzer bir iki mesele olunca hükümetin devrilmesine karar verdi Amerika. Ve CIA'ya çalışma yaptı. Türkiye'de ne kadar yemeklik yağ var, şeker var, tuz var, biber var, hepsi hesap edildi. Petrol, hepsi hesap edildi. Ondan sonra bütün yani Türkiye'nin stoğu ne zamana kadar idare eder? Hesap ettiler. Türkiye nereden petrol alıyor, nereden şeker alıyor, nereden ne alıyor, hepsini oralara talimatlar verildi. Türkiye'ye mal satmayacaksınız denildi. Türkiye'ye mal satmadılar ve Türkiye'de, ben o zaman çocuktum, her tarafta kuyruklar başladı. Ben hatırlıyorum, her yerde kuyruğa girerdik biz. Ekmek bile kuyruklaydı. Şeker kuyruğunda çok beklerdik. Abimiz, babamız taksiyle benzinliğe girdiği zaman böyle 1 kilometre kuyrukta beklerdik. Sonra ne oldu? Tabii kriz olunca böyle, mecburen seçime gitmek zorunda hükümet. Çünkü halk anlamaz ki Amerika yapıyor bunu. Halka bunu anlatamaz ki. Seçime gidildi. Tabii seçimde mecburen kaybedecek. Yani kazanacak hali yok ya. Mecburen kaybedecek. Çünkü her tarafta kuyruk var. Ondan sonra Demirel hükümeti kuruldu. Ertesi gün her şey bol. Demirel'in elinde Musa'nın asası mı var? Nasıl oldu da dün hiçbir şey yokken bugün her şey var? İşte izin verildi. Hükümet devrildi, maksat hasıl oldu. Ondan sonra tekrar ambargo kaldırıldı. Demek istediğim şu. her, yani Amerika'nın her şeye kudreti var demek istemiyorum. Müslümanlar Allah'a güvenip gayret ederlerse kazanırlar Allah'ın izniyle. Ama bugün Türkiye'deki hükümetler Allah'a güvenerek bu yola çıkmış değiller. Dolayısıyla Allah'ın da böyle bir yardımını bekleyemezler. Bu hükümetler kime güvenerek kuruluyor? Türkiye'deki bu kadar hükümet kuruldu şimdiye kadar. Kime güvenerek kuruluyor? Amerika'ya güvenerek kuruluyor bu hükümetler. Bunu artık çocuk da biliyor yani. Dolayısıyla Amerika desteklemese, böyle bir ambargo koysa, Türkiye'de 3 günde kriz meydana gelir. Ondan sonra da görürsünüz bakalım, bu kadar seveni kalır mı başbakanın? Bakın, hatırlayın daha 2-3 ay evvel, referandum öncesinde, bir ay kadar öncesinde, ne oldu? Birdenbire her tarafta asker öldürmediler mi? Ne oldu? İşte böyle yaparlar. Buna güçleri var yani. Bir gözdağı, bir şey için. Hükümet besbelli ki gizli bir anlaşma yaptı. Besbelli. Ondan sonra birdenbire duruverdi gene olaylar. Ateşkes. Bu işler böyledir. Yani bir hükümetin başarısı, böyle hakikaten başarı falan diye bir şey yok yani ortada. Ben bunlar için söylemiyorum. Hangisi olursa olsun. Genel olarak söylüyorum. Bir hükümetin efendim gerçekten başarılı olması mümkün değil mi? İlla Amerika mı yardım ediyordur? Yani kendisi başarılı olamaz mı? Olur. Allah'a güvenirse, milleti de şuurlu olursa, milletini eğitmişse, millet dişini sıkar dayanırsa, olur. Olmaz değil, olur. Peki, şu anda millet öyle bir millet midir? Bu millete, bu hükümet biraz maaş az versin, millet sokağa çıkmaz mı? İşçiler isyan etmez mi? Eder. Biraz kuyruk başlasa, her yerde millet hemen davacı olmaz mı? Yok ben yine de seviyorum der mi? Demez. 6 ay sonra oyunun rengi değişir. Budur yani. Dolayısıyla bu başarılar öyle Allah'a güvenerek, Allah'ın yardımıyla veya milletinin şuurlu olmasıyla, dayanmasıyla falan filan olan başarılar değil. Bunlar suni başarılardır ve bir sebebi vardır. Amerika neden destekliyor? Amerika Türkiye'ye bir rol vermiştir. Başbakan her gün İsrail'e sövüyor, sayıyor. Amerika çok ciddi bir tepki göstermiyor. Yani siz bunu normal mi görüyorsunuz? Hiçbir başbakan bu kadar böyle asıp kesmez. Yani o koltukta oturan adam öyle konuşamaz. İsrail'in lobilerinin gücü biliniyor. Amerika'daki gücü biliniyor. Amerika'daki seçimleri etkiledikleri biliniyor. Amerikan başkanı üzerindeki etkisi biliniyor. Buna rağmen her gün İsrail'le ilgili bir laf söylüyor başbakan. Ve bir şey de olmuyor. Yani böyle bir şey yaptığında hükümetin kaleminin kırılması lazım normalde. Hala kırılmamış gibi. Demek ki gizli bir anlaşma var. Türkiye'nin rolü Orta Doğu'da bir rolü var. Amerika'nın verdiği bir rol. Türkiye'nin Orta Doğu'ya abi olması. Orta Doğu'ya laikliği ihraç etmesi. Hem laik hem Müslüman bir Türkiye nasıl oluyorsa, demek oluyormuş, hem laik hem Müslüman ya da Müslüman olan bir toplum aynı zamanda laik, bu şekilde Orta Doğu milletlerine böyle örnek model bir Türkiye. Siz de böyle olun yani. Onlara da bu mesaj veriliyor. Yani Türkiye gibi olun. Dolayısıyla Türkiye'nin onlara model bir ülke. Bu model ülke tabiri geçenlerde de yine söylemiştim. Benim tabirim değil. Amerika'nın resmi belgelerinde model ülke diye geçiyor. Ya bu benim kendi tabirim değil. Amerika'nın resmi belgelerinde model ülke tabiri geçiyor. Türkiye'nin model ülke yapılacağı. Neyle? Laikliğiyle. Ilımlı laik, ılımlı Müslüman bir kimlik. Böylece Orta Doğu'da gelişen İslami hareketler bitirilmek isteniyor. İşte böyle olun. Yani daha çoğunu istemeyin. İşte böyle olun. Böyle olursanız yani biz de sizi idare ederiz. Yani siz bizi, biz sizi idare edelim. Yani İslam medeniyeti istemeyin. İşte böyle idare edin. Bu kadarcık size yeter yani. Yani öyle İslam'ın hakimiyeti falan filan bu lafları bırakın. Geçti artık bunun devri. Siz gelin Türkiye gibi olun. Hem laik hem Müslüman. Cami de var. Fuhuşhaneler de var. İçki de var. Faizli bankalar da var. Plajlar da var. İsteyen mescide, isteyen gazinoya gitsin. Böyle bir şey isteyin. Yani İslam'ın hakimiyetini istemeyin. O dönem bitti artık. Böyle olursanız anlaşırız. Böyle olmazsanız, illa da İslam medeniyeti derseniz, karşı karşıya geliriz. Onun için gelin, ılımlı olun. Türkiye'nin madden desteklenmesi, modern ülke olduğu içindir. Modern ülke yapılmak istenildiği içindir. Yoksa bakanlarımız çok böyle üstün çalışmalar gösteriyorlar da, ondan dolayı değil. Ondan dolayı değil. Bakanı, bir bakanlığın yaptığı faaliyetleri isterlerse 5 dakikada felç ederler yani. Yani Türkiye'de doları isterlerse birden fırlatırlar yani. Ama Türkiye'nin zayıflamasını istemiyorlar. Zayıf bir Türkiye Orta Doğu'ya örnek olamaz. Kürt meselesini de halletmek istiyorlar artık. Sebebi yine çok sorunlu, kendi içinde kavgalı, savaş yapan bir Türkiye Orta Doğu'ya model olamaz. Ve şimdi Arap devletlerinde yaşayan bunu daha iyi anlar. Arapların Türkiye'ye bakışını bilmek lazım. Arap'ın Türkiye'ye bakışı şöyledir. Yani Türkiye Avrupa gibi, İslam'ı hiç bilmez. Bunlar işte adı Müslüman, böyle bir ülke olarak bilinir Türkiye. Yani hatta buradan giden bir Türk, isterse de alim olsa, oraya gitse, orada onu yani İslam'ı bilmeyen bir insan gibi kabul eder Araplar. Yani işte bir zavallı bir Türk gelmiş buraya. İslam'ı herhalde öğrenmeye gelmiş, herhalde Müslüman olmaya gelmiş buraya gibi bakarlar yani. Bakış odur. Yani bir Türk'ün, bir Kürt'ün, bir İranlı'nın İslam'ı bildiğini düşünmez bir Arap yani. Çünkü Arap değil yani. Arapça konuşmadığı için, yani Arapça konuşmayan İslam'ı ne bilir ki? Böyle bir ön kabulleri vardır yani Arapların. Zaten bizim kılık kıyafetimiz, her şeyimiz de değiştiği için, biraz da onun da tesiriyle, harflerimiz değişmiş, kıyafetimiz değişmiş, kanunlar değişmiş, her şey değişmiş. Tatilimiz bile pazar günü. Bütün Arap devletlerinde cuma günüdür. Bu gibi sebepler ve 80-90 yıldır Türkiye'nin yönü Avrupa'yadır, batıyadır. Bu bilinmektedir. Onun için Türkiye bu haliyle Orta Doğu'ya model olamamaktaydı. Türkiye'yi yani bir hani bizim Avrupalıya bakışımız gibi bakıyorlar yani Türkiye'ye. Adeta yani. Onun için şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'ya abi olabilmesi, örnek olabilmesi, model olabilmesi için hem madden güçlendirilmesi lazım, hem de siyaseten Orta Doğu'yu kucaklayan bir Türkiye. Lübnan'ı, Filistin'i özellikle kucaklayan bir Türkiye. Yani şimdi hocam bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bütün gelişmeler bunu gösteriyor. Yani takip eden adam bunu anlar. Türkiye'ye verilen bir rol var. Apaçık görülüyor. Bunun dışında Türkiye mesela daha evvel de ifade ettim bir yerde, konferansta mıydı, neredeydi, bir yerde böyle bir soru geldiğinde yine söylemiştim. Mesela Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı, o makama gelmeden evvel Dışişleri Bakanı iken Filistin lideri, Hamas lideri Halid Meşali Türkiye'yi davet etti. Görüştü. Normalde sen bir bakansın, bir devletin resmi bakanısın. Hamas da sana göre, senin devletine göre bir örgüt. Şeriatçı bir örgüt. Senin onunla görüşmen normal değil normalde. Yani bir Dışişleri Bakanı'nın şeriatçı bir örgütün lideriyle görüşmesi normal bir olay değil. Ama görüştü. Ve bunu Amerika seslenmedi. Besbelli ki Amerika bunu istiyor. Çünkü Amerika'yı dinlemez Hamas. Ama Türkiye'yi dinleyebilir. Namaz kılan başbakanı dinleyebilir. Peki ne dedi Abdullah Gül kendisine? Kendisi bunu sonra televizyonda açıkladı. Dedi ki, ben onlara dedim ki, bir, silahı bırakın. Bana Türkiye'nin yaptığı abiliğe bakın. Model ülke, silahı bırakın. İki, demokrasiye geçin. Üç, İsrail'i tanıyın. Şimdi senin bu söylediğin zaten İsrail söylüyor zaten. İsrail bundan başka bir şey mi söylüyor? İsrail diyor beni tanı. Bana silah kullanma, silahı bırak. Ben senin bu topraklarını aldım, gasp ettim, işgal ettim ama sen bana seslenme, beni tanı. İsrail bundan başka bir şey mi söylüyor? Şimdi böyle olacaksa model ülke olmaz olsun. Silahı bırak. Sen silahsız gemi gönderdin de ne oldu gördük. Silahı bırak diyorsun sen Filistinlilere. Sen silahsız gönderdin gemi ne oldu? Hesapsız kitapsız konuşuyorlar. Mesela bir boyutu da şu. Yani Türkiye'ye verilen rol işte burada belli oluyor yani. Bir diğer yönü de şu. İsrail'in gayrimeşru babası kim? Amerika. İsrail'i destekleyen, koruyan, yılda 30-40 milyar dolar yardım eden kim? Birleşmiş Milletler'de İsrail aleyhine bir karar çıktığı zaman nadiren de olsa bunu veto eden kim? Amerika. Peki sen İsrail'e böyle atıp tutuyorsun her gün. Peki bunun babasına niye bir şey söylemiyorsun? İsrail orada 1400 kişi öldürdü en son saldırıda, hani 2 sene evvelki. En son Gazze saldırısında 1400 kişiyi şehit etti. Amerika Irak'ta kaç kişiyi şehit etti? 1,5 milyon. Bir o kadarını sakat bıraktı, bir o kadarını namusunu kirletti. Ve bütün Irak'ı da yerle bir etti. Öyle olmadı mı? Ona niye bir laf söylemiyorsun? Eğer zulme karşıysan, Amerika en büyük zalim. İsrail gibi zalimin de babası. Sen zulme gerçekten karşıysan, Orta Doğu'ya model ülke olmak gibi bir proje yoksa, Amerika'nın verdiği bir rolü oynamıyorsan, gerçekten samimiysen, evvel Amerika'ya laf söylemen lazım. Amerika onların öldürdüğünü 1000 katını öldürdü. Ve onların bu zulmü yapmasının da yine arkasında yine Amerika var. Amerikasız İsrail orada yaşayabilir mi? Neden Amerika'ya bir laf söylemiyorsun? Hadi laf söyleyemiyorsun diyelim. Peki neden yardım ediyorsun o zaman? Bari yardım etme. Irak'taki Amerikan askerlerine buradan her gün yardım gönderiyorsun. Şimdi ben nasıl inanayım samimiyete? Arap devletlerinde Amerikan düşmanlığı azdır. İsrail düşmanlığı birinci plandadır. her Arap İsrail'den nefret eder. Oralarda bulunanlar varsa içinizde bunu anlar. Her Arap çocuğu İsrail'den nefret ederek dünyaya gelir. Onları yanına almak, onlara örnek olabilmek, onlara istediğini yaptırtabilmek İsrail'in aleyhinde konuşmakla mümkündür. Ama onlarda da Amerikan uçaklığı olduğu için Amerikan aleyhinde konuşmasına gerek yoktur. Onlar da çünkü Amerikan uçaklığı yaptığı için Amerikan aleyhinde konuşmasına gerek yoktur. Ama onlar İsrail'i sevmezler. O yüzden İsrail'in aleyhinde hep konuşulmaktadır. Eğer gerçekten zulme karşıysak, samimiysek, zalimin en büyüğü Amerika. Kesinlikle İsrail, Amerika'nın yaptığı zulmün zerresini yapmamıştır. İsrail'in eti ne, budu ne? İsrail, Amerika kadar zulüm yapamaz ki. Amerika dünyanın başının belası. İsrail, Filistinlerin başının belası. Amerika dünyanın başının belası. Dünyada ilk defa atom bombasını kullanan da Amerika. Yani samimiyet yok. Bu gibi ödüller bir lideri bir görevle görevlendirirler evvela. Bunu kendi de bilmeyebilir. Veya bilir, hoşuna gider. O da o rolü oynamak ister. Çok iyi biliyor ki isteseler kendini 5 dakikada bitirirler. Ama o rolü anlar, projeyi bilir, o projeye göre ben de bir şeyler yapmaya çalışayım diye öyle inanır. Yani zaten ben bu projeyi durduramam, ben de içine gireyim, bari olabildiği kadar bir şeyler yapayım diye kendince kendini kandırmaya devam eder. Halbuki aslında onlar hep karlıdırlar. Sana çay kaşığıyla verirler, senden çömçeyle alırlar. Amerika'nın daima taktiği budur. Çay kaşığıyla verir, çömçeyle alır, sen de çay kaşığıyla ikna olursun, rahatlarsın, mutlu olursun onunla. Böyle bir mücadele yöntemi olamaz. Yani biz eğer zulme karşı mücadele vereceksek bu yolla veremeyiz. Peygamberler böyle yapmadılar. Peygamberler dürüst davrandılar. Doğruya doğru, eğriye eğri dediler. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı biz kediye kedi deriz demiş. Başbakanımız da biz de kediye kedi deriz dedi. Biz de katile de katil deriz dedi. Ama demiyorsun aslında. Amerika da katil. Yani bir tek İsrail mi katil? Biz de katile katil deriz dedi. Nerede dedi? Lübnan'da dedi. Dün veya önceki gün. İyi, katile katil diyelim. Zalime de zalim diyelim. O zaman Amerika'ya da bunu dememiz lazım gelir. Diyor musun? Yok. Bu gibi ödüller, kıymetli kardeşlerim, başarıdan dolayı verilmez. Bu bir görev verilmiştir, görevden dolayı verilir.